Geçen hafta o zaman yeni bir vaaz serimiz başladı kutsal ruh ile ilgili. Ve hatırlarsanız biz o zaman eski antlaşmada kutsal ruhun hikayesine biraz baktık. Ve eninde sonunda hepimiz çok bunalıma girdik, depresyona girdik. Değil mi? Çünkü eski ile yeni antlaşma arasında zaten 400 sene var. Ve o zaman kutsal ruh hiçbir şey yapmadı dünyada. Gitti, halkını terk etti. Ve hatırlarsanız biz son olarak yani biraz İsa'nın zamanında yaşıyor olsaydık onun üzerine biraz düşünüyorduk. Çünkü başlangıçtan beri zaten kutsal ruh var. Yani Tanrı'nın kendisidir. Tanrı'nın kendi parçası olduğunu yani üçlü birliğin bir parçası oluyor. Ve yaşam zaten kutsal ruhtan geldi diyor. Rab Adem'e üfledi. Onun üzerine üfledi. Hani onun ruhunu insanlara verdi ki insanlar yaşayasın. Hani diğer canlılardan farklı, hayvanlardan farklı oluyoruz ve değerliyiz Tanrı'nın gözünde. Ama tabii ki düşüşten dolayı insanlar ruhsal olarak öldü. Herkes öldü ruhsal olarak. Bir gün ise Tanrı bizim yüzlerimize tekrar üfleyip bizim ruhlarımızı canlandıracak diye bir bekleyiş içindeydik. Ve biz zaten insan olarak Rab bizim üzerimize üflediği için, kutsal ruh bize bağışladığı için Tanrı'nın kutsal ruhu taşımak üzere yaratıldık. Ama taşımadığımız sürece zaten bir boşluk hissediyoruz ve bunu alkol, seks ve bir sürü şeylerle doldurmaya, kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Ama ancak Tanrı'nın kutsal ruhu tam bizi tatmin edecek. Ve Rab eski peygamberlerin aracılığıyla bir gün kutsal ruhunu herkesin, ona iman etmiş olan herkesin üzerine dökeceğine vaat etti. Çünkü eski antlaşmada Tanrı sadece ve sadece bazı zamanlar seçilmiş insanların üzerine kutsal ruhunu döküyor ki onlar onun istediği bir görev yapsın. Ama bir gün herkesin üzerine dökeceğini vaat etti. Ve aynı zamanda Tanrı eski antlaşmada yasa verdi. İşte Tanrı'nın hoşnutuna giden, hoşuna gitmeyen şeyleri insanlara, onun halkına anlatmıştı. Ama gücümüz yoktu. Güç hiç yoktu. Ki Tanrı'ya asla hoşnut edemedik. Ama Rab vaat etti ki Hezekiel peygamberin aracılığıyla bir gün ona iman etmiş olan herkese yeni bir yürek verilecek. Şu taş yani yasa simgeleyen yürek çıkarılacak ve yeni etten onun kurallarını izlemek isteyen bir yürek herkese verilecektir diye vaat etti. Ama İsa'nın zamanında bu vaatlerin hiçbiri henüz gerçekleşmedi. Ve dahası var. Hatırlarsınız biz bayağı tapınağa baktık eski antlaşmadaki tapınak. Yani Tanrı halkını Mısır'dan kurtardığı zaman ateş ve bulut sütunun içindeydi. Ondan sonra o sütun tapınak yani buluşma çadırı ondan sonra tapınağa geçti. Ve Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın kendisi artık insanların arasında yaşıyordu. Ama ancak tek bir yerdeydi. Kudüs'ün tam ortasında. Ve ancak insan arada sırada girebiliyordu. Ancak baş kahin senede bir kez oraya girebiliyordu Tanrı'yla buluşmak için. Ve tapınağı ile en kutsal yer, yani Tanrı'nın konut kurduğu yeri arasında çok büyük ve kalın bir perde olduğunu gördük değil mi? Hani böyle duvar gibi 50 santim deriden yukarıdan aşağı koskocaman bir perde. Ki insanlar artık Tanrı'nın huzuruna yaklaşamasınlar. Tanrı kutsal, biz kutsal değiliz. Biz günahkarız. Ne kadar depresif bir durum var burada. Ama şimdi yeni antlaşmaya baktığımızda bütün bu vaatler yerine geldiğini ve bizim için geçerli olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Ki İsrail itaatsizlik yaptıklarında ve Tanrı'nın huzurundan gönderildikleri zaman, sürgüne gönderildikleri zaman Hezekiel 10. bölümü Tanrı'nın varlığını tapınaktan çıkıp gittiğini gördü. bir daha dönmemek üzere. Bir daha dönmemek üzere. Hani yeni tapınak kurdular ama Tanrı eski zamanlarda yaptığı gibi onu bir daha doldurmamıştı. Ve 600 sene boyunca İsrail halkı bekleyiş içindeydi. Rab Tanrı ne zaman döner ve tapınağı yeniden dolduracak? Ne zaman bize yardım edecek? Ne zaman tekrar bizim aramızda yaşayacak diye merak ediyorlardı, bekliyorlardı özlemle. O zaman bugün bakacağımız ilk ayet bunu çok ama çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yuhanna 1:14. Meşhur bir ayet ama belki ilk bakışta bunun ne alakası var ki diye düşünebilirsiniz. Diyor, söz insan olup, yani söz İsa olduğunu anlıyoruz, yani önceki ayetlerden. İnsan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, Babadan gelen lütuf ve gerçek dolu biricik oğlunun yüceliğini gördük, diyor. Ama bunun tapınağıyla, kutsal ruhla ne alakası var ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında burada birkaç önemli kelimeler var. Burada yaşadı, söz insan olup aramızda yaşadı. Aslında diyor, Grekçe'de çadırını gerdi. Hani buluşma çadırını kurdu. Aynen eskide buluşma çadırı tapınak olduğu gibi İsa Mesih'in aracılığıyla tapınak kurdu aramız. Tapınağın içindeki Tanrı'nın varlığı var ya, Tanrı'nın yüceliği dendi. Ve orada ne diyor? Babadan gelen yücelik gördük. İşte burada üçlü birlik tekrar görüyoruz değil mi? İsa Mesih beden alıyor, insan olup aramızda yaşadı, bizim aramızda yaşadı. Tapınak aslında İsa Mesih'in kendisi gibiydi. Babadan gelen, işte İsa Mesih ve Baba görüyoruz. Babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlunun yüceliğini, yani Tanrı'nın ruhunu görüyoruz. İsa Mesih yaşayan bir tapınak oldu. İsrail halkı bekliyorlardı. Ne zaman Tanrı dönecek? Ne zaman tapınak yeniden doldurulacak? İşte bunu yerine getiren İsa Mesih'in kendisiydi. Ki ne zaman İsa'nın havarileri tapınak ne kadar güzel bir yapıya ait olduğunu dediler, İsa'nın cevabı neydi? Bu tapınak yakın 3 gün içinde yeniden kuracağım, dedi öğrencilerine. Yani tapınak kendisi olduğunu vurgulamak istedi ve biliyoruz ki İsa Mesih öldü ve 3. günde dirildi. Wow. Ve aynı zamanda İsa Mesih çarmıhta ölürken tapınaktaki perde ne oldu? Yukarıdan aşağıya doğru, hani Tanrı tarafından yırtıldı. Ki tapınak ve insan ile Tanrı'nın arasındaki farkı, duvara gerek kalmadı. İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi aracılığıyla. İsa Mesih İsa Mesih'in ölümü tapınaktaki kesilen kurbanlar gibiydi. Artık tapınağa gerek kalmadı. Kalmadı. Yani biz İsa ile Tanrı ile buluşmak istediğimizde artık tek bir yere özel şartlarla girmemize gerek yok. Her yerde olabilir. İster tek başına evdeyken, ister kilisede, ister arkadaşlarımızla, her yer, bizim gittiğimiz her yer artık kutsal bir yerdir. Birazdan göreceğimiz gibi. Aynı zamanda ayetten gördüğümüz şey, İsa Mesih te eskiden tapınaktaki kutsal ruh artık İsa Mesih te olduğu için kutsal ruh tapınağın dışına çıkmış oluyor. Ki İsa nereye gittiyse orada şifalar vardı, mucizeler vardı, cinler kaçarlardı. Yani sanki cennet veya İlk başta Aden bahçesinin bir parçası artık bizim dünyamıza dokunuyor İsa Mesih'in aracılığıyla. Ve bir iki hafta sonra İsa Mesih'in kutsal ruh öğretişine daha net bir şekilde, daha derin bir şekilde inceleyeceğiz. Ama benim bahsettiğim şeyler biraz bireysel öğretiş oluyor. Ama başka bir yerde İncil'de Paulus şöyle diyor. Siz, yani hepimiz ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Yani hepimiz beraber de Tanrı'nın konutuyuz. Yani kilise beraber toplanmak, kilise bina beraber toplanmak oluyor. Diyor, biz ne zaman toplanıyorsak aslında ruh daha güçlü bir şekilde orada bulunuyor. İsa daha güçlü bir şekilde bulunuyor. Çünkü biz sanki tapınak, yani Tanrı'nın insanlarla buluştuğu yeri inşa ediyoruz burada. Ne zaman toplanırsak. Pazar günü bir araya geldiğimizde bunu düşünüyor muyuz? İşte biz topladığımız için Tanrı'nın gökte olduğu gibi yeryüzüne biz getiriyoruz kutsal ruhun aracılığıyla. Yoksa niye kiliseye gelmem gerekiyor diye düşünüyor muyuz? Sevinçle mi geliyoruz? İşte kardeşlerimle beraber Tanrı'nın huzuruna çıkacağım. Tanrı'nın egemenliğin bir parçasını katılacağım. Düşünerek katılıyor muyuz? Tek başına olmaz. Yani tek başına imanlı olmak zaten yeterince zor. Ama bu hepimiz için, yani beraber toplanmak çok ama çok önemli. Ve başka ne demek? Aslında bu sadece yaşam kilisesine hitap olmuyor. Bütün Hristiyanlara hitap olunuyor. Ne demek? Biz herkesiyle, iman etmiş olan herkesiyle kardeşiz. O zaman ırkçılık olamaz. Türk, Kürt, Arap, Amerikalı, İngiliz, Çin imanlılar hep beraber tek bir tapınak inşa etmekteler. Ruhsal anlamıyla ve bir gün hep beraber cennete gittiğimizde, yeni dünyada olduğumuzda o kardeşlerle beraber yaşayacağız. Irkçılık olamaz. Çünkü diyor her ulustan, her ırktan insanlar Mesih'e gelecekler. Geldiler de. Irkçılık olamaz kilisede. Ve birkaç hafta sonra 1. Korintliler bölümü araştırdığımızda, baktığımızda ruhsal armağanlar aslında kilise, topluluk, yani çoğuluk için oluyor. Sadece tek başına peygamberlik etmiyorum, bilinmeyen diller konuşmuyorum. Aslında bütün imanlılara teşvik etmek için bu ruhsal armağanlar veriliyor, dağıtılıyor. Ve bütün armağanlar hiç kimse de bulunmuyor. Neden? Çünkü birbirimizi tamamlıyoruz. Rab çeşitli armağanlar, çeşitli şekillerde, çeşitli yollarda dağıtıyor. Neden? Bizi daha bir yapmak için, bizi daha bereketlemek için, bizim kilisemizi inşa etmek için, hoşnut kokusunu daha çok duysun için Rab'bin önünde. Şimdi birkaç başka ayetlere bakacağız. Ve birincisi İsa'nın vaftizi. Çünkü orada da teslis, kutsal ruh da görüyoruz. Diyor Matta bölümünde, İsa vaftiz olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum dedi. Ne kadar güzel, işte İsa var orada, Baba Tanrı var, işte bu sevgili oğlum ve güvercin gibi kutsal ruh da iniyor onun üzerine. Güvercin ne simgeliyor? Barış simgeliyor. Nuh hikayesinden hatırlarsanız işte orada Tanrı'nın dünya karşı olan cezası bitirdiği işareti neydi? Bir güvercin geri geldi Nuh'a. Ve geçen hafta gördüğümüz gibi yaratılışın ta başlangıcında kutsal ruh, belki güvercin gibi düşünebiliriz, suların üzerine dalgalanıyordu. Öyle. Yani bu kutsal ruhun bir mecaz doluyor İncil'de. Yani dua ettiğimizde hep bu teslis, bu üçlü birliği dua ediyoruz. Kutsal ruhun yardımıyla, İsa Mesih'in aracılığıyla, Baba Tanrı'yla konuşuyoruz dua ettiğimizde. Ve aynı zamanda kim İsa Mesih'e iman etmişse ve dolayısıyla kutsal ruhu almışsa, Tanrı bize aynısını der. Bu sevgili oğlum, sevgili kuzum, ondan hoşnudum der. Bugün bize aynısını diyor. Aynen oğlu İsa Mesih'e söylediği gibi, Mesih'in kardeşleri olan biziz. Bize aynısını demek istiyorum. Sevgili oğlum, sevgili kızım budur. Ondan hoşnudum diyor. Ve sonra İsa Mesih ölüyor ve diriliyor ve göğe alınıyor. Ve göğe alındıktan sonra, yani göğe alınmadan hemen önce şöyle diyor öğrencilerine. Okuyoruz Elçiler İşlerinden. Diyor, İsa Mesih kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Kudüs'ten ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizle birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te bütün Yahudiye ve Sümeriye ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız diyor. Hani ne diyor İsa? Bekle. Kendi gücünle bir şey yapma. Ama kutsal ruh gelince, ki birazdan işte bir 7-8 gün sonra geldiğini görüyoruz. Kutsal ruh gelince ne diyorlar? Ne yapıyorlar? Bütün dünya gidiyor. Tanrı'nın gücüyle tüm dünya gidiyorlar. İsa Mesih ile ilgili müjde paylaşıyorlar herkesiyle. Eski antlaşmada Tanrı'nın yasası Pentekost gününde verildi. Şimdi Pentekost ile ilgili başka hikaye okuyoruz Elçiler 2. bölümünde. Diyor, Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten diller benzer bir şeyin, ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruh onlara konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Yani hatırlar mısınız çölde ne vardı? Bulut ve ateş. Burada ne var? Rüzgar ve ateş. Yani kutsal ruhun simgesi oradaydı. Ve o kadar çok büyük bir sevinçle doldular ki herkes onlara hani kafası kaçmış, sarhoş olduğunu düşünüyorlar. O kadar bir sevinç geldi onların üzerine. Biz bunu hissediyoruz arada sırada kutsal ruhtan. Petrus anlatıyor ki aslında peygamber Yoel'in aracılığıyla peygamberlik sözü yerine gelmiştir anlatıyor. Hatırlarsanız biz geçen hafta şunu okuduk. Yoel peygamberde Tanrı eski antlaşmada şu vaat verdi. Bileceksiniz ki İsrail halkının arasındayım. Tanrınız Rab benim. Başka biri yok. Halkım bir daha utandırılmayacak. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek, kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak diyor. Wow. Bu peygamberlikten bir sürü şey anlıyoruz. Bir sürü şey bizim için geçerli oluyor. Artık biliyoruz ki İsrail halkının eski antlaşmada İsrail halkına verilen olan tüm vaatler aslında Tanrı'nın halkı içindir. Yani Mesih'e iman etmiş olan kişiler içindir. Hepimiz için bu vaat oluyor. Ne söylüyor? Halkım bir daha utandırılmayacak. Yani İsa Mesih'in ölümü ve diriliş ve kutsal ruhun aracılığıyla biz İsa'nın halkı utandırılmayacağız. Utandırılmayacağız diyor. Artık herkes Rab'den direkt duyabilir diyor. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte, yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. Yani herkes Rab'den duyacak diyor. Ruhban sınıfına, papaza, kâhine gitmene hiç gerek yok. Hepimiz Rab'den duyacağız diyor artık. Çünkü kutsal ruh gelmiştir. Aynı zamanda buradan ne çıkarıyoruz? Kutsal ruh artık her yerde olacak. Çünkü bizim içimizde yaşayacak. Yani biz nereye gidersek tapınak içimizde, kutsal ruh içimizde. Öyle düşünüyor muyuz? Biz ne zaman eve, çevremize, iş yerlerimize gitsek, Tanrı'nın tapınak oradadır. Tanrı'nın kutsal ruh oradadır. Tanrı'nın bereketi, bereket kaynağı oradadır. Neden? Çünkü biz. Aynı zamanda ne diyor? En önemli şey, o zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. İşte kurtulduğumuzu biliyoruz artık. Çünkü Rab ruhunu döktü üzerimize. Ve o gün Petrus güç alıyor, vaaz veriyor. Ve o gün 3000 kişi Mesih imanlısı oluyorlar. İşte kutsal ruh güçlü bir şekilde çalıştığı zaman öyle oluyor bizim hayatlarımızda. Artık Hezekiel peygamberin, geçen hafta baktığımız Hezekiel peygamberin peygamberlik yerine geldi. Yani yeni bir yüreğe sahip oluyoruz. Yasa Pentekost gününde geldi. Kutsal ruh da Pentekost gününe geldiğine göre yeni yasa oluyor kutsal ruh. Yani Tanrı'yı hoşnut eden şeyler yüreklerimize söylüyor, yazıyor. Biz artık zorla değil, zorunda olmuşçasına değil ama zevkle Tanrı'nın yasalarını yerine getiriyoruz. Çünkü o yasalar bizim yüreklerimize koyuyor kutsal ruhun aracılığıyla ve bize güç veriyor bunlar yerine getirmek için kutsal ruh ile. Artık kutsal ruh yasanın yerine geldi. Onun yönetimindeysek zaten yasanın tümünü izlemiş oluruz. Hamdolsun. Hamdolsun. Biz artık Tanrı'yı hoşnut edebiliriz. Tanrı da bizi müjde paylaşmak için gönderiyor. Aynen havarilere anlattığı gibi bize de aynısını vaat ediyor. Diyor işte kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yani kendi gücünüzle değil benim gücümle yapın bunu diyor. Ve dünyanın dört bucağına benim tanıklarım olacaksınız diyor. Yani bu vaat bizim için, hepimiz için geçerli. Sadece işte 12 havarisi orada değildi. 80 filan kişi vardı İsa'ya iman etmiş olan. Herkes kutsal ruh ile doldu. Herkes gönderildi dünyaya. Ve bu biraz korkutucu geliyorsa, biraz zor geliyorsa bize, Tanrı bizi silahsız, korumasız değil. Kutsal ruhu ruh ile donatıyor ve aynen çöldeki halkını koruduğu gibi kutsal ruh ile, geçen hafta hatırlarsanız, bizi de kutsal ruh ile koruyor. Efesliler'in son bölümünde bunu görüyoruz. Ruhsal savaşın içindeyiz ama Rab gereken olan ruhsal silahlarla ve zırhla bizi kuşatıyor. Bizi koruyor artık Rab. Utandırılmayız. Utandırılmayacağız arkadaşlar. Ama burada önemli bir nokta da var. İsa Mesih dünyadayken o zaten Tanrı'nın kendisi olduğu için o her şey yapabiliyordu. Her şey yaptı. İşte İsa'nın iyileşmediği ve hasta olmadı. Ama biz Tanrı değiliz. Tamam, kutsal ruh bizim içimizde. Ve bir şekilde İsa Mesih'in diriliği ile yeni dünyanın arasındaki zamanın ortasındayız. Hani eskiden dünya tamamen şeytan tarafından yönetildi. Artık şeytan yok olundu, onun gücü yok oldu ama hala dünyayla uğraşıyor. Ama Tanrı'nın gücü de uğraşıyor burada. Ve son gününde şeytanın gücü tamamen yok olunacak. Tüm hastalar o gün şifa alacak. Tamamen özgür bir şekilde yaşayacağız o zaman. Çünkü kutsal ruh her şeyi dolduracak. Biz tamamen Tanrı ile beraber yaşayacağız. Ama şimdi ortasındayız. Tanrı bazen şifa veriyor. Bazen mucizeler yapıyor. Ama bazen yapmamaya da seçiyor. Gücü yok mu? Haşa, gücü var. Ama biz şimdi ortasındayız. Ortasındayız. Hani biz gökte olduğu gibi yeryüzünde olsun dua ediyoruz ya. İşte bunu yerine getiren kutsal ruhdur. Ve son gününde nasıl olacağı şimdi bize bir tat veriyor. Şimdi ne zaman hastalar için dua etsek, ne zaman Tanrı ile zaman geçirirsek, ne zaman mucize görüyorsak işte bu sanki son dönemden gelen bir tat oluyor, bir kanıt oluyor Mesih'in aracılığıyla. Ama asıl özlemle bekliyoruz zaten. Asıl bekliyoruz. Hani 1. Korintliler de şöyle diyor. Şimdi her şey aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz Tanrı'yla. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim diyor. Ve bu yüzden bugünlerde bütün peygamberlikler, ruhsal armağanlar bir tartmamız gerekiyor. Rab herkesiyle konuşuyor ama bazen yanlış duyabiliriz. Bazen kendi kafamızın uydurduğu şeyler Rab'den geldiğini düşünebiliriz. Tartmamız gerekiyor kutsal kitabın ışığında kardeşlerimizle beraber. Ben işte yani Rab bana şöyle dediğini hissediyorum. Acaba sizce bu doğru mudur? Hepimiz kutsal ruha başvuralım, Tanrı'ya başvuralım. O acaba nasıl, ne diyecek bize? Yani her şeyi kontrol etmemiz gerekiyor. Ama Tanrı bizimle konuşuyor. Ve ilerideki haftalar bu konular çok daha derinlere bakacağız. Yani şimdi İsa Mesih'e iman ettikten sonra, günahlarımızdan arındığımız bildikten sonra ne kadar güzel bir his var, değil mi? Bir özgürlüğe kavuştuk böyle. Ama bu sadece son günün bir tatı gibi. Şimdi öyleyse son gününde nasıl olacağını hayal edebilir miyiz? Harika olacak. Oh. Yeni antlaşmada kutsal ruhun hepimize yaptığı başka bir işlevi de var. Efesliler bölümünde şöyle diyor. Gerçeğin bildirisi, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Yani bu önemli bir işlev oluyor. Önemli bir fonksiyon oluyor kutsal ruhun. Yani özellikle vahiy bölümü okuyacak olursak veya başka yerlerde de bunu görüyoruz. Vahiy bölümünde zaten Tanrı herkese bakıyor. Kimde mühür varsa, kutsal ruhun mühürü varsa bir sürü felaketten, bir sürü acıdan uzak tutulur, korunuyor. Yani biz kutsal ruhu aldığımızda Tanrı sanki işte bu benim diyor. Bu benim kızım, benim oğlum diyor. Kimse ona dokunamaz. Kimse benden çalamaz. Benim mührümle mühürlendi diyor. Ama aynı zamanda şu anlamına gelmiyor, işte hiçbir zaman sıkıntı çekmeyeceğiz, acı olmayacak anlamına gelmiyor zaten. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bütün bu acılar ve sıkıntılı dönemler boyunca Rab bizimle olacak, daha yakın bizimle olacak ve bizi koruyacak diyor Markos ayette. Yani bu ayet gerçekten bunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. İsa diyor, sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde, hani varsayıyor böyle olacak. Ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, kutsal ruh olacak. Hani bize dayanma gücü, bize bilgelik gücü, bize en sıkıntılı dönemlerde bile kendi gücüyle bizi kuşatıyor, bizi kayırıyor. Ve Paulus şöyle yazıyor Romalılar bölümünde, Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır ve kızlarıdır tabi. Çünkü siz yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhu almadınız, oğulluk ruhu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız diyor. Wow, ne kadar güzel ayetler. Acının içinde olsak da Tanrı'nın çocuklarıyız. Ve bir baba gibi, hani en yakın ifadeyle Tanrı'ya çağırabiliriz, onunla konuşabiliriz. Kutsal ruh ne kadar harika bir dostumuz öyle. Benzer şekilde hatırlarsanız geçen hafta insanların üzerine Rab Tanrı üfledi. Diyor, Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı. Burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Ama ondan sonra işte yani bizim günahlarımızdan ötürü ruhen ölüydük. Ve Hezekiel 37. bölümünde işte şu kuru kemikler vadisi bölümünde geçen hafta yine bunun üzerine biraz durduk. Bu görümün aracılığıyla Rab dedi ki bir gün İsa Mesih'e iman etmiş olan herkesin üzerine yeniden üfleyeceğim ve tam bir yaşam vereceğim onlara. Şimdi Yuhanna bölümüne baktığımızda İsa öldü ve dirilişinden sonra şu sözler ve eylem öğrencilerine yapıyor. Diyor, İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Yani yine de bir göndermek var. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Yani aynen Adem'in üzerine üflediği gibi ve tam bir yaşam verdiği gibi şimdi iman ettiğimiz de bizim üzerimize üflüyor. Bizim canlarımızı İsa Mesih dirildiği gibi bizim canlarımızı, bizim ruhlarımızı o da diriltiyor ki dünyaya gidelim. Ve en son kutsal ruh bir nehir veya bir su gibi görüyoruz kutsal kitap boyunca. Aden bahçesinde ilk yaratılışın ilk bölümünde zaten bir tuhaf bir şey görüyoruz. Bahçede 4 tane nehir olduğunu görüyoruz. Hani bahçenin içinden dışarıya akıyorlar. Tanrı'nın bahçedeki bereketini dünyaya götürüyorlar ki su nereye giderse orada filizler büyüyor, yeşertiyor, yaşam sağlıyor. Hani çölden böyle çiftliğe dönebilir, ormana dönüştürüyor. Dışarıya akıyor. İsa Mesih'ten 600 sene önce Hezekiel peygamberin görümde bir tapınak, yeni bir tapınak görüyor. Ve şöyle tarif ediyor, ırmak, yani bir ırmak tapınağın içinden dışarıya aktığını görüyor ve gittikçe derinleşiyor dışarıya gittiği zaman. Diyor, ırmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler. Çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak, yaprakları şifa için kullanılacak. Yani Tanrı'nın bereketini dışarıdakilere doğru akıyor. Herkesi bereketlemek için onun suyu tapınaktan dışarıya çıkıyor. Hatırlarsanız Hezekiah peygamberin ondan önce başka bir sözü vardı. Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizin bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım diye vaat etti. Ve Yohanna da İsa şöyle yapıyor. Bayramın, yani bu su bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman eden içinden diri su ırmaklar akacak. Neden? Hem kendimize devamlı bir bereket olsun, hem de aynen Adem bahçesinde ve Ezekiel'in tapınağında olduğu gibi ve vahyin sonundaki tapınakta benzer şey var. İşte bizim dışarımızdan da Tanrı'nın bereketini aksın. Biz kimiyle konuşuyorsak, kimin için dua ediyorsak, kimiyle zaman geçiriyorsak, kutsal ruhun aracılığıyla onlar Tanrı'nın bereketini götürüyoruz, sağlıyoruz onlara. Artık biz temiziz. Çünkü Tanrı'nın kutsal suyu tarafından temizlendik. Bizim görevimiz bu. Yani biz zaten gördük ya, biz yeni tapınakız hep beraber. İşte bizim içimizden diri sular dışarıya doğru aksın. Bütün Bağdat Caddesi, bütün bu yöre, bütün İstanbul, bütün Türkiye ve bütün dünya bizim tattığımız bereketini alsın. Ve fazlası alsınlar. Fazlası alsınlar ki Rabbiniz ne kadar büyük, onu izleyebilir miyim diye söylesinler. Söylesinler. Wow. Tanrı ne kadar harika. İşte geçen haftanın özlemi tamamen gitti. Şimdi yeni bir umut var bizim yüreklerimizde. O zaman bugün ne gördük buradan? İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle eski antlaşmadaki kutsal ruh hakkında bütün vaatler şimdi yerine geldiler. Ve bizim, hani benim ve senin için geçerli oluyor. Ruh herkesin üzerine dökülüyor. Tanrı'dan artık duyuyoruz. Herkes duyabilir Tanrı'dan. Sürekli temiz oluyoruz. Çünkü Tanrı'nın kutsal suyu sürekli bizi temizliyor. Artık gökte olduğu gibi yeryüzünde de olsun dua ettiğimizde aslında bunu yerine getiren biziz. Kutsal ruhun gücüyle, kutsal ruhun yardımıyla. Hani biz dua ediyoruz, ondan sonra gidip yapıyoruz. Tanrı bizi dünyaya göndermek istiyor. Dünyayı yeşertelim. Dünyanın tuzu olsun. Dünyanın ışığı olsun. Biziz. Biziz. Hem kilisece hem de bireyler olarak. Biz yeni bir tapınağız. Kim Tanrı ile buluşmak isterse bizim, hani benim ve bizim kilisene aracılığıyla Tanrı ile buluşabilir. Artık Tanrı kendi gücüyle, kutsal ruhuyla bizi donatıyor, bizi güçlendiriyor. Bize çeşitli armağanlar veriyor ki biz birbirimizi teşvik edebilelim. Evet, ruhsal savaşın içindeyiz, acı çekeceğiz. Ama Rab her zaman bizi koruyacaktır. Zor zamanlar olacak ama özellikle zor zamanlarda Tanrı'nın yakınlığını daha çok hissedeceğiz. Tanrı bizi donatıyor, bizi mühürlüyor ve Tanrı'nın çocukları olduğumuzu tanıklık ediyor. Kutsal Ruh ile. Hamdolsun. Bunun ışığında şimdi hep beraber tapınalım.